Şimdi de üçüncü düşmana, şeytanı temsil eden Gihon halkına gelmiş bulunuyoruz. Yeni Antlaşma'daki Yeşil kitabıyla benzerlik içerisinde olduğundan burada çok önemli bir paralellikte karşılaşmaktayız. Efesliler 6. bölüm 11. ayette İblisin yöntemlerine karşı durabilmek için Tanrı'nın tüm donatımı ile kuşanın diye yazar. İsrailoğulları Gihon halkının hilelerine karşı ayık uyanık olması gerektiği gibi bugün yaşayan biz inanlarda şeytanın hilelerine karşı ayık ve uyanık olmalıyız. Çünkü bizim kavgamız kana ve ete karşı değildir. Efesliler 6. bölüm 12. ayet bunu çok net bir biçimde bizlere iletmektedir. Bugün bizim gerçek düşmanımız beden ve kandan oluşan bir düşman değil ama ruhsal bir düşmandır. Bu düşman şeytandır ama Mesih inanlısının kaç tanesi bu düşmanın farkındadır? Bu düşman ne yapar? Sizi çeşitli hileler ve düzenlerle kendisini izleyesiniz diye ayartmaya çalışır. Onun sizi bir esrarkeş ya da sarhoş biri durumuna getirmeye çalışıp çalışmadığından emin değilim. Sanırım o kendisine ait olan kimselerin meyhanelerde ya da günahlı ortamlarda olmalarından utanç duymaktadır. Şeytanın asıl isteği inanlı topluluklarına girmektir. İnanlılar topluluğuna girmek, orada karışıklık yaratmak onun en büyük arzusudur. İblis geçen pazar kilisedeydi. Gelecek pazar günü de kilisede olacak. Şeytan dindar olmak istiyor. Sizin onun önünde eğilip ona tapınmanızı bekliyor. O çok kurnazdır ve birçok inanlıyı tuzağa düşürmüştür. Elçi Paulus 2. Korintliler 2. bölüm 11. ayette şöyle der. Öyle ki şeytanın oyununa gelmeyelim. Çünkü onun düzenlerini bilmez değiliz. Paulus böyle diyor ama sizler ve ben zaman zaman şeytanın hilelerinden tamamen habersiz olabiliyoruz. Peki bizler bu düşmanı nasıl yeneceğiz? Yakup 4. bölüm 7. ayetteki şu sözleri okuyoruz. Bunun için Tanrı'ya bağımlı olun. Öte yandan iblise direnin. O sizden kaçacaktır. Sevgili dostum bizler kendimizi Tanrı'ya teslim etmek zorundayız. Yapılacak ilk şey bu. İçinde yaşadığımız bu günlerde Rab'be yakın durmamız ne kadar da büyük bir önem taşımaktadır. Şeytan özellikle biz Mesih inanlarını kandırabilmek için sokaklara çıkmış bulunmaktadır. Açıkça söyleyeyim ben bugün Mesih inanlarının akılsızlıkları karşısında hayretler içinde kalıyorum. Akla gelen her hileye kanıyorlar. Bunun nedeni inanların bu hileleri hiç sorgulamadan desteklemeleridir. Bizler şeytana karşı durmak zorundayız. Hakkında yeterince bilgiye sahip olmadığımız şeylerle kesinlikle ilgilenmemeliyiz. İsraillerin sapkınlıklarından dolayı Gihon halkıyla birleştikleri gibi bizlerin de şeytanın hilelerine kanma tehlikesi vardır. Ve bu tehlike her zaman mevcuttur. İbraniler Gihon halkının çok uzak bir yerde yaşayan bir halk olmayıp hemen yanı başlarında yaşayan komşu bir halk olduğunu öğrendiği zaman bile onlara yapmış oldukları antlaşmaya saygı göstermeye devam etmişlerdir. Yeşu 9. bölüm 19 ila 20. ayetlerde önderlerse biz Tanrı adına ant içtik. Bu yüzden onlara el süremeyiz diye karşılık verdiler. Ant içtiğimiz için onları sağ bırakacağız. Yoksa Tanrı'nın gazabına uğrarız. Bu antlaşma o günde bu şekilde saygıyla karşılandı. Belki de o günlerde yaşayan bu insanların ilkel medeniyetten uzak olduğunu düşünmektesiniz. Aman dikkat edin, burada bir kişinin sözleri çok önemliydi. Tanrı bugün de aynı şeyin olmasını istemektedir. Yeşu 9. bölüm 21 ila 27. ayetler arasında ise sonra halka onları sağ bırakalım dediler. Ama bütün topluluk için odun kesip su çekmekle görevlendirilsinler. Böylece önderler vermiş oldukları sözü tuttular. O gün onları topluluk için ve gelecekte Rabbin seçeceği yerde yapılacak Rabbin sunağı için odun kesip su çekmekle görevlendirdi. Bugüne dek bu işi yapa geldiler diye yazmaktadır kutsal kitapta.
Yeşu 10. bölümde güneyde gerçekleştirenleri görmekteyiz. 5 krallık ele geçiriliyor, güneş bir gün süreyle batmıyor. Bu bölümde Yeşu güneye doğru sürdürdüğü ilerleyişi devam ederken Amorluların 5 kralını ele geçirecektir. Güneydeki ilerleyişinde Makkade, Lakiş, Libna, Eglon, Hebron ve Debir kentlerini yok ederek bu 5 kenti sona erdirecektir. Bu bölümde Yeşu'nun yaşadığı uzun günler ile ilgili ayrıntılar da anlatılmaktadır. Yeşu güneşi durdurdu mu sorusu hem Mesih inanlarını hem de bu konuya şüpheyle yaklaşanların düşüncelerini meşgul eden bir sorudur. Yeşu'nun yaşadığı bu uzun günle ilgili olarak yapıla gelen açıklamaları şöyle sıralayabiliriz. Birinci açıklama hiç kayda almamaktır. Bazıları bunun kafa yormaya gerektirecek kadar saçma ve basit bir hikaye olduğu düşüncesindedirler. Bu konuda herhangi bir yorumda bulunmazlar. Bu konuyla ilgili ikinci açıklama ise, bazıları bu olayın anlatıldığı dili 12. ayet çok şairane bulur. Bunu kabul etmek mucizeyi olayın içinden tamamen dışarıda tutan, liberal olmayan bir yorumu kabul etmek olur ki bunu Mesih inanları olarak kabul edilir bulamayız. Bu görüşü destekleyenler genellikle Hakimler 5. bölüm 20. ayete başvururlar. Orada şöyle yazılıdır. Yıldızlar göklerden savaştılar. Sisera'ya karşı kendi yörüngelerinden savaştılar. Ben şahsen bunun şiirsel olduğunu reddetmiyorum. Çünkü bunların şiirsel açıklamalar olup gerçekle ilgili açıklamalar olmadığını dogmatik bir şekilde açıklayabilecek kadar yeterli bilgiye sahip değiliz. Üçüncü açıklama ise bazıları bunun bir tür ışık kırılması mucizesi olduğunu söylerler. Özellikle de 13. ayeti bu kişiler vurgular. Dördüncü açıklama ise bazıları Tanrı'nın tüm yıldız sistemini durdurduğu görüşünü desteklerler. Yeşu'nun yaşadığı o günün 23 saat 20 dakika olduğunu hesaplarlar. Diğer 40 dakikanın ise 2. Krallar 20. bölüm 8 ila 11. ayetler arasındaki sözlerde bulunduğunu iddia ederler. 5. açıklamada ise kimileri de Tanrı'nın güneşi kararttığını söyler. Yani güneşin parlamaya devam etmesine engel olduğunu söylerler. Bazı çevirilerde bu ayet şöyle çevrilmiştir. Ey güneş Gibeon üzerinde bekle. Yine ey güneş sus. Kutsal Kitap Ansiklopedisi de bu noktayı savunmaktadır. Yeşu tüm gece boyunca askerleriyle birlikte yaklaşık 40 kilometre yürümüş, düşmana arkadan dolanarak saldırmış, üzerlerine aniden gelivermişti. Aylardan Temmuz ayıydı ve sıcaklık gölgede 35-40 derece arasındaydı ama gölge yoktu. Yeşu güneşi daha çok değil ama daha az istiyordu. 6. açıklama bence en iyi açıklama olarak görünmektedir ki 4 ve 5. görüşlerin karışımıyla yapılan bir açıklamadır. Yeşu'nun daha çok aydınlığa ama daha az sıcaklığa ihtiyacı vardı. Tanrı güneşin önüne göktaşları fırlatmasıyla örtmüştü. Bu arada dünyanın dönüşünü de yavaşlatmıştı. 12. ayet buna işaret eder. Gibeon üzerine sözü güneşin tüm Gibeon üzerinde durduğunu belirtmektedir. Ay da Ayyalon deresi üzerinden batmaktaydı. Gibeon 31 derece üzerindeki enlemde yer alır. Bu olay tamamen bir mucizedir. Bu bölümdeki tüm gelişmelerin gerisinde Yeşu'nun Gibeonlarla yaptığı antlaşma bulunmaktadır. Elbette Yeşu bu antlaşmayı onlarla hiç yapmamalıydı ama bir kere yaptığı için bu antlaşmaya bağlı kalmaya kendini zorunlu hissediyordu. Yeşu 10. bölüm 1 ila 4. ayetler arasında Yeruşalim kralı Adoni Sedek Yeşu'nun Eliha'yı ele geçirip kralını ortadan kaldırdığı gibi Ay kentini de ele geçirip tümüyle yıktığını, kralını öldürdüğünü, Gibeon halkının da İsraillerle bir barış antlaşması yapıp onlarla birlikte yaşadığını duyunca büyük korkuya kapıldı. Çünkü Gibeon kralların yaşadığı kentler gibi büyük bir kentti. Ay kentinden de büyüktü ve yiğit bir halkı vardı. Bu yüzden Yeruşalim kralı Adoni Sedek, Hevron kralı Hoham, Yarmut kralı Piram, Lakiş kralı Yafia ve Eglon kralı Devir'e şu haberi gönderdi. Gelin bana yardım edin. Gibeon'a saldıralım. Çünkü Gibeon halkı Yeşu ve İsrail halkıyla bir barış antlaşması yaptı. Bu krallar Gibeonluların İsrailoğulları ile bir tür saldırmazlık paktı imzaladıklarını işitince Gibeonluları yok etmek amacıyla kendi aralarında işbirliği yaptılar. Yeşu 10. bölüm 5. ayette böylece Amorlu 5 kral, Yeruşalim, Hevron, Yarmut, Lakiş ve Eglon kralları ordularını topladılar. Hep birlikte gidip Gibeon'un karşısında ordugah kurdular, sonra saldırıya geçtiler diye yazıyor. Bu durumda Gibeonlular ne yapacaktı? Yeşu 10. bölüm 6. ayette Gibeonlular Gilgat'ta ordugahta bulunan Yeşu'ya şu haberi gönderdiler. Biz kullarını yalnız bırakma. Elini çabuk tutup yardımımıza gel, bizi kurtar. Çünkü dağlık bölgedeki bütün Amorlu krallar bize karşı birleşti. Hemen Yeşu'ya bir yardım çağrısında bulundular. Gelin bize yardım edin, dediler. Yeşu 10. bölüm 7 ila 9. ayetler arasında bunun üzerine Yeşu bütün savaşçıları ve yiğit adamlarıyla birlikte Gilgal'dan yola çıktı. Bu arada Rab Yeşu'ya onlardan korkma dedi. Onları eline teslim ediyorum. Hiçbiri sana karşı koyamayacak. Gilgal'dan çıkıp bütün gece yol alan Yeşu, Amorlara ansızın saldırdı diye yazıyor. Ve Yeşu sanımca iki nedenle onlara yardım etmeye geldi. Birincisi imzaladıkları antlaşma nedeniyle. kendisini bunu yapmaya zorunlu hissediyordu. İkincisi ise kendisine ülkede bulunan düşmanları tamamen yok etmesi yönünde zaten görev verilmişti. İşte bu nedenle Yeşun'un ordusu Gibeonların yardımına koştu. Sürpriz saldırılarla düşmanı büyük bir bozguna uğrattılar ve Rab onları İbraniler karşısında vaat edilen topraklardan dışarıya attı. Yeşu 10. bölüm 12 ila 14. ayetler arasında Rabbin Amorları İsraillerin karşısında bozguna uğrattığı gün Yeşu halkın önünde Rab'be şöyle seslendi. Dur ey güneş, Gibeon üzerinde ve ay sen de Ayalon vadisinde. Halk düşmanlarından öcünü alıncaya dek güneş durdu. Ay da yerinde kaldı. Bu olay Yaşar kitabında yazılıdır. Güneş yaklaşık bir gün boyunca göğün ortasında durdu. Batmakta gecikti. Ne bundan önce ne de sonra Rabbin bir insanın dileğini işittiği o günkü gibi bir gün olmamıştır. Çünkü Rab İsrail'den yana savaştı diye yazıyor. Bu bölüme başlarken 12. ayette söze edilen Yeşu'nun yaşadığı uzun günle ilgili çeşitli yorumlara değinmiştik. Yeşu 10. bölüm 12. ayete göre bence Tanrı bu mucizeyi gerçekleştirmek için tüm güneş sisteminin hareketine dur demiştir. Güneş birden sessizliğe bürünüvermiştir. Yeşu'nun daha çok savaşabilmesi için daha uzun gün ışığına ihtiyacı vardı. Bu nedenle Tanrı güneş sisteminin dönmesini durdurdu ve güneşin önüne göktaşı fırtınası göndererek sıcaklığın yeryüzüne gelmesine engel oldu. Evet, Yeşu bu savaşı kazansın diye Tanrı güneşin olduğu yerde kalmasını sağladı. Tanınmış profesörlerden biri bu konuda şu yorumda bulunmuştur. Tanrı'nın tüm güneş sistemini tek bir adam yani Yeşu için durdurmuş olması tamamen saçma bir iddiadır. Ne demeli? Bu açıklama kimileri için saçma sapan görülebilir. Ama neticede bu olayı Tanrı'nın kendisi gerçekleştirmiştir. Dahası var, o güneşi durdurmaktan çok daha üstün harika bir olay gerçekleştirmiştir. Biricik oğlunu biz günahlılar uğruna ölmesi için yeryüzüne göndermiştir. Tanrı güneşi durdurmakla bilgeliğini ve kudretini sergilemiştir. Yeryüzünde yaşayan tek insan siz olsaydınız dahi o yine yeryüzüne gelir ve sizin kurtulabilmeniz için günahlarınız uğruna ölerek kefaret öderdi. Bizim ünlü profesörümüz bunu da çok saçma bulacak. Doğru, bu haber yok olanlar için büyük bir saçmalıktır. Çünkü bakın Tanrı sözü bu olayı lütuf olarak açıklar. Efesliler 2. bölüm 8. ayette iman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil Tanrı'nın armağanıdır diye yazıyor. Yeşu 10. bölüm 15 ila 19. ayetler arasında Yeşu bundan sonra İsrail halkıyla birlikte Gilgal'daki ordugaha döndü. Amorlu 5 kral kaçıp Makkeda'daki bir mağarada gizlenmişlerdi. Yeşu'ya 5 kral Makkeda'daki bir mağarada gizlenirken bulundu diye haber verildi. Yeşu mağaranın ağzına büyük taşlar yuvarlayın orayı korumak için adamlar görevlendirin dedi. Ama siz durmayın, düşmanı kovalayın. Arkadan saldırıp kentlere ulaşmalarına engel olun. Tanrınız Rab onları elinize teslim etmiştir. Anımsayacak olursanız bu krallara ve onların yönetimi altında olan halklara Tanrı'ya dönüp dönmemelerine karar vermeleri için 420 yıl zaman verilmişti. Aynı zamanda Tanrı bu toprakları İbranilerin eline vereceğini ve bu arada kendisine sığınacak herkesin canını koruyacağını söylemişti. İsrail Amorların suçu tam oluncaya kadar 420 yıl boyunca bu topraklardan uzakta yaşamak zorunda kalmıştı. Ve şimdi bu zaman sona ermişti. Tanrı İbranileri sadece kendi yararları için Kızıldeniz'den geçirmemiş ama bu olay yoluyla aynı zamanda kurtarış gücünü de sergilemişti. Tanrı bu gücünü sergilerken Mısır'da kapı süvelerine sürülen kan aracılığıyla İsrailoğullarının canını bağışlamış ama ülkede yaşayan Mısırlıların tümünün evlerinde ilk doğanların canlarını almıştı. Bu olay gerçek ve yaşayan Tanrı'nın varlığını sadece Mısır halkına inandırmak için değil ama aynı zamanda tüm çevrede yaşayan halklara inandırmak için olmuştur. Anımsarsanız Eriha kentindeki fahişe Rahab dahi Rabbin yaptıklarıyla ilgili olarak şu tanıklıkta bulunmuştu. Rabbin sözünde Kızıldeniz'in sularını nasıl kuruttuğunu bizler de duyduk. Rahab bu habere inanmıştı. Eğer böyle bir kadın bu olayın gerçek olduğuna inanmışsa herhangi bir insanda Tanrı'ya kolaylıkla inanabilmektedir. Ama yaşamlarını kaybeden bu insanlar Tanrı'ya inanmak istememişlerdir. Tanrı'nın lütfunu geri çevirmişlerdi. Bu nedenle Tanrı yargısı üzerlerine geliyordu. Sevgili dostum, burada verilmek istenen haber hiç değişmedi. Tanrı dünyayı seviyor. O seni de seviyor ve senin uğruna biricik oğlunu seni kurtarmak için yeryüzüne gönderdi. Eğer ona iman edersen yok olmayacaksın. Peki ona iman etmezsen yok olacak mısın? Evet, ona iman etmezsen kesinlikle yok olacaksın. İşte bu insanların başına da aynen bu şeyler geliyordu. Tanrı'ya inanmaya bir türlü yanaşmıyorlardı. Belki tüm bu gerçekler hiç hoşunuza gitmemiş olabilir. Ama Tanrı sözünde açıklanan haber budur. Hoşunuza gitse de gitmese de. Yeşu 10. bölüm 24 ve 25. ayetlerde krallar getirilince Yeşu bütün İsrail halkını topladı. Savaşta kendisine eşlik etmiş olan komutanlara yaklaşın ayaklarınızı bu kralların boyunları üzerine koyun dedi. Komutanlar yaklaşıp ayaklarını kralların boyunları üzerine koydular. Yeşu onlara korkmayın, yılmayın, güçlü ve yürekli olun dedi. Rab savaşacağınız düşmanların hepsini bu duruma getirecek. Krallar acınacak haldeydiler ama unutmayalım ki bu olaydan 40 yıl önce İsrailoğulları bu topraklara ilk casuslarını gönderdiği zaman dönen casuslar şu raporu vermişlerdi. Vaat edilen topraklara giremeyeceğiz. Bu toprakları asla ele geçiremeyeceğiz ve bundan sonra Yeşu İsrail ordusunun komutanlarını yanına çağırarak ayaklarıyla bu kralların enselerine basmalarını söyledi. Böyle yapmakla emrinde bulunan komutanlarının da kendilerine güven kazanmalarını, cesaretlenmelerini amaçlıyordu. Çünkü biraz korkaktılar. Cesarete ihtiyaçları vardı. Tanrı onları cesaretlendirmek istiyordu. Sonra Yeşu bu 5 kralı vurup öldürdü ve onları 5 ağaca astı. Yeşu'nun buyruğu üzerine gün batımında kralların cesetlerini ağaçlardan indirdiler. Gizlendikleri mağaraya atıp mağaranın ağzını büyük taşlarla kapadılar. Bu taşlar bugün de orada duruyor. İbraniler bu kralları mağarada bırakıp açlığa terk edebilirlerdi. Ama onları öldürmek daha insancıl olmazdı ki nitekim öyle yaptılar. Onları serbest bırakamazlardı. Üstelik onları tutsak edebilecekleri herhangi bir cezaevleri yoktu. Bu olaya baktığımızda sanki bizler çok daha uygar bir durumda mıyız? Terör olayları, katliamlar her günkü haber başlıkları değil mi? İbranilerin bu olaydaki tavırlarını eleştirebilecek bir durumda değiliz. Onlar yasasızlığa izin vermediler ve o günün şartlarında günahkar, asi ve putperest bir nesile yapılması gerekeni yaptılar. Eğer bu krallar serbest bırakılsalardı o zaman bu krallar gidecek, daha binlerce kişiyi kışkırtacak, Yeşu'ya karşı ayaklanmalarını sağlayacaktı. Krallar asıldıktan sonra ağaçlardan aşağıya indirildiler. Tüm gece ağaçlarda asılı bırakılmadılar. Niçin bırakılmadılar? Çünkü yasanın tekrarı 21. bölüm 23. ayette şöyle okuyoruz. Ölüyü gece ağaçta asılı bırakmamalısınız. O gün kesinlikle gömmelisiniz. Asılan kişi Tanrı tarafından lanetlenmiştir. Tanrınız Rabbin miras olarak size vereceği ülkeyi kirletmeyeceksiniz. Yeni antlaşmada Galatyalılar bölümünde şöyle okuyoruz. Galatyalılar 3. bölüm 13 ve 14. ayetlerde. İbrahim'e sağlanan kutsama Mesih İsa aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen ruhu imanla alalım diye Mesih bizim için lanetlenerek bizi yasanın lanetinden kurtardı. Çünkü ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir diye yazılmıştır. O günahın lanetini sizin ve benim uğrumda kendi bedeninde taşıyordu. Yeşu 10. bölüm 41 ila 43. ayetler arasında Kadeş Barnea'dan Gazze'ye kadar Gibon'a kadar uzanan bütün Goşen bölgesini egemenliği altına aldı. Bütün bu kralları ve topraklarını tek bir savaşta ele geçirdi. Çünkü İsrail'in tanrısı Rab İsrail'den yana savaşmıştı. Ardından Yeşu İsrail halkıyla birlikte Gilgal'daki ordugaha döndü. İsrail'e zaferi ve elde ettiklerini Tanrı'nın vermiş olduğunu görmemiz çok önemlidir. Bugün de bizim zaferimiz Mesih'tedir. Zaferli iman yaşamı onun bizim içimizde yaşayacağı yaşamdır. İşte onun bize vaat etmiş olduğu ruhsal bereketlerin tümüne ancak o zaman sahip olabiliriz. Yeşu 11. bölüm 1 ila 6. ayetler arasında İsrailoğullarının ülkenin kuzey bölgelerinde sürdürdüğü mücadeleler ve Yeşu'nun savaştaki önderliğinin son bulması anlatılmaktadır. Olup bitenleri duyan Hasor kralı Yavin, Madon kralı Yabova, Şimron ve Akşaf krallarına dağlık kuzey bölgesinde Kinneret gölünün güneyindeki Şepela'da ve batıda Dor kenti sırtlarındaki krallara doğu ve batı bölgelerindeki Kenan, Amor, Hitit, Peris halklarına ve dağlık bölgedeki Yebusulara Hermon dağının eteğindeki Mispa bölgesinde yaşayan Hivlilere haber gönderdi. Bu krallar bütün ordularıyla kıyıların kumu kadar sayısız askerleri için çok sayıdaki at ve savaş arabalarıyla yola çıktılar. Bütün bu krallar İsraillere karşı savaşmak üzere birleşerek Merom suları kıyısına gelip hep birlikte ordugah kurdular.
Bu arada Rab Yeşua onlardan korkma diye seslendi. Onların hepsini yarın bu saatlerde İsrail'in önünde yere sereceğim. Atlarını sakatlayıp savaş arabalarını ateşe ver. Kuzeydeki Hazorlu Yabin öyle anlaşılıyor ki burada organizatör görevini üstlenmiş durumdadır. İsrailoğullarının ülkenin güney bölgesinde kazandığı başarıları kuzey bölgelerinde de kazanmak istemesi üzerine Yabin burada yaşayanları, insanları Yeşua ve ordularına karşı silahlanmaya çağırır. Çünkü Yeşua kuzeye doğru ilerlerse buralardaki toprakları da alacağı kuşkusuzdur ve nitekim öyle olacaktır. Daha önce gördüğümüz gibi Yeşua'nın stratejisi ülkeyi iki bölgeye ayırmak ve sonra kuzeyden yardım alması engellenen güney bölgelerine rahatça ilerlemekti. Böylece kuzey bölgesindeki krallar Yeşua'ya karşı kendi aralarında bir araya gelirler. Yeşua 11. bölüm 7. ayette böylece Yeşua bütün ordusuyla birlikte Merom suları kıyısındaki kralların üzerine beklenmedik bir anda yürüdü ve onlara saldırdı. Ülkeyi ikiye böldükten sonra Yeşua'nın stratejisi düşmanın üzerine birden saldırmaktı. Bu aynı yönteme tarihte hem Büyük İskender hem de Napolyon büyük ustalıkla kullanmışlardır. Yeşua bu krallarla uzun süre savaştı. Yeşua 11. bölüm 18 ila 19. ayetlerde Givon'da yaşayan Hivliler dışında İsraillerle barış antlaşması yapan bir kent olmadı. İsrailler öbür kentlerin hepsini savaşarak aldılar diye yazıyor. Bu uzun ve zorlu bir savaştı. Şimdi burada 12. bölümde İsrail'in esir aldığı kralların adları yazılıdır. Açıkça söylemek gerekirse kutsal kitapta böylesine bir bölüm bana hiç de öyle heyecan verici gelmemektedir. Ama burada beni etkileyen şey evrenin yaratıcısının olayları böylesine ayrıntılarla anlatmış olmasıdır. Biz çoğu zaman Tanrı'nın bize derin, anlaşılması güç terimlerle derin konularda konuşmasını beklemekteyiz. Oysa o bazen bizlere çok basit terimlerle, güncel konularla dahi konuşabilmektedir. Burada bizim için bir ders var. Bizler bazen hayatımızdaki küçük ayrıntıları dua yoluyla Tanrı'ya getirmeye tereddüt ederiz. Böyle basit şeyleri Tanrı'ya söylemem gerekmez diye düşünürüz. Hayır olsun en küçük ayrıntılara kadar dahi olsa bizler onunla konuşabilmeliyiz. Çünkü o bizleri dinlemek için sabırsızlıkla beklemektedir. Bir keresinde görüşlerinde oldukça kutsal kitaptan sapmış bir profesör bana siz kutsal kitaptaki sözleri harfi harfine kabul ediyorsunuz dedi. Evet dedim herhalde Tanrı'nın orada elinin altında bir kitabı bulunduğuna zaman zaman bu kitabı açıp içindekilere baktığına inanmıyorsunuz diye ekledim. Tam tersine inanıyorum deyince adamcağız şoke oldu. Evet dostum o bu kitaba bugün de kaydetmeye devam ediyor. İşte burada sözü edilen krallarla ilgili ayrıntıları görmekteyiz. Ben onlarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ama Tanrı biliyor çünkü kayıtları kendisi tutuyor. Tanrı'nın iki ayrı kitabı bulunmaktadır. Birincisi İşler kitabı, ikincisi ise Kuzunun Hayat kitabı. Senin adın bu kitaplardan birinde yazıldır kardeşim. İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcın olarak iman ettiğin zaman senin adın Kuzunun Hayat kitabına yazılmıştır. Bu kitaba hiç kimse kendi adına, kendi gücü ve çabasıyla İyiliği ve dindarlığıyla ismini yazdıramaz. Eğer bu kitapta senin adın yazılıysa o zaman Mesih'te sonsuz yaşamada sahipsin demektir. Öte yandan bir de İşler kitabı vardır ki yapmış olduğumuz her şey en küçük ayrıntısına varıncaya dek bu kitapta kaydedilmiştir. Bu kitabın açılmasıyla birçok kişi utançlarından yerin dibine girmek isteyecekler. Emekli ve şimdi birçok boş zamanı olan bir vaiz dostumdan 12 sayfa bir mektup aldım. Mektubu okudum ama içindekilerin çoğu benim için anlamsızdı. Mektupta benim bilmediğim yerlerden, kişilerden ve bir kiliseden söz ediliyordu. Ama Tanrı tüm bu ve diğer ayrıntıları olduğu gibi bilmektedir. Tüm bu ayrıntılar onun kitabında kayıtlıdır. Tanrı tüm ayrıntıları dikkate alır ve onlarla ilgilenir. Bir Mesih inanlısının bu gerçekler ışığında kendi özel yaşamına nedenle özen göstermesi gerektiğini söylemeye burada herhalde gerek yoktur.